Item 42 İkon Frederick Forsyth Sayfa 469 Son Söz. 1 Ocak sabahı Moskova ve bütün Rusya gözlerini açınca başkentlerinde olanları öğrendi. Televizyon kameraları görüntüleri yaygın ve dağınık ülkenin her köşesine taşıdı. Halk gördükleri karşısında dona kalmıştı. Kremlin duvarlarının içi tam bir viraneydi. 3 katedralin ön yüzleri mermilerle delik deşik edilmişti. Cam kırıkları karların ve buzların üstünde ışıldıyordu. Terem ve Faseta saraylarının dışları yanan araçların isiyle kararmıştı. Büyük Kremlin sarayının duvarları da makineli tüfek ateşinden tahrip olmuştu. Çarın topunun altında iki büklüm olmuş iki ceset vardı. Ekipler hayatlarının son dakikalarında sığındıkları silah deposuyla Kongreler Sarayı'ndan daha başka cesetleri dışarı taşıdılar. Başka yerlerde siyah muhafızların zırhlı taşıma araçlarıyla kamyonları sabahın aydınlığında için için yanıyor ve tütüyordu. Alevler asfalt yolları eritmiş, sonra soğukta tıpkı bir denizin dalgaları gibi tekrar donmuşlardı. Geçici Cumhurbaşkanı Ivan Markov hemen tatil evinden hareket etti ve öğleyi birkaç dakika geçe Moskova'ya vardı. Akşama doğru da Rusya patriğini özel bir görüşme yapmak üzere kabul etti. İkinci Alexey böylece Moskova politik arenasında ilk ve son müdahalesini yaptı. 16 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için planlar yapmayı sürdürmenin artık olanaksız olduğunu söyleyerek bu tarihte monarşinin tekrar kurulması konusunda bir ulusal referandum yapılmasını istedi. Garip değil mi? Markov bu fikre yatkındı. Adam bir kere aptal değildi. Becerikli bir yönetici ve petrol endüstrisinde deneyimli bir memur olma niteliklerinden dolayı 4 yıl önce rahmetli Cumhurbaşkanı Çerkasov tarafından başbakanlığa atanmıştı. Ama zaman içinde en büyük gücün Cumhurbaşkanının elinde olduğu, başbakanın ise çok daha az yetkili bulunduğu bir sistem içinde bile yöneticilik ve yetki sahipliği ona zevk vermişti. Çerkasov'un öldürücü kalp krizini izleyen 6 ayın içinde ülkenin en üst düzeyli konumunun görkeminden daha çok hoşlanır olmuştu. Vatansever Güçler Birliği'nin seçim alanında hiçbir şansı kalmayınca Sosyalist Birliği'nin neokomünistleriyle yarışacağını biliyordu. Bildiği bir başka şey de ikinci geleceğiydi. Ancak meşruti bir hükümdar ilk iş olarak bir ulusal birlik hükümetinin kurulması için deneyimli bir politikacı ve yöneticiyi göreve çağıracaktı. Böyle bir konuma ondan daha layık biri düşünülebilir miydi? Ivan Markov o akşam Duma'nın milletvekillerine ivedi bir toplantı için Moskova'ya gelmelerini buyurdu. Milletvekilleri 3 Ocak günü süresince Sibirya'nın en uzak köşeleriyle Arkhangel'in kuzeydeki çorak topraklarından başlayarak Rusya'yı kat etmeye koyuldular. Duma'nın 4 Ocak'taki ivedi toplantısı fazla bir zarar görmemiş Beyaz Ev'de yapıldı. Suratlar asıktı. Hele Vatansever Güçler Birliği'nin milletvekilleri onları dinlemeye yanaşanlara, Igor Komarov'un yılbaşı gecesindeki çılgınlığı hakkında en küçük bir bilgileri olmadığını anlatmaya çalışıyorlardı. Toplantıda bir konuşma yapan geçici Cumhurbaşkanı Markov, monarşi rejimine dönüş konusunda 16 Ocak'ta bütün ulusun fikrine danışılmasını önerdi. Kendisi Duma'nın bir üyesi olmadığından bu önergeyi sunamazdı. Bu iş Markov'un Demokratik İttifak Partisi'nin bir üyesi olan meclis sözcüsü tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanlığını ellerinden kaçıracaklarını fark eden neokomünistler öneriye blok halinde karşı çıktılar. Ama Markov iyi hazırlanmıştı. Kendi güvenlikleri açısından endişeli olan Vatansever Güçler Birliği'nin üyeleriyle o sabah özel olarak teker teker görüşülmüştü. Onlarda uyandırılan izlenim, geçici cumhurbaşkanını destekledikleri takdirde tutuklanmak üzere parlamenter bağışıklıklarının kaldırılmasından vazgeçilebileceğiydi. Böyle bir adım sandalyelerini muhafaza edebilecekleri anlamına geliyordu. Demokratik Birliğin oylarına vatansever güçlere eklenmesi neokomünistleri azınlıkta bıraktı. Önerge kabul edildi. Değişikliğin gerçekleştirilmesi teknik açıdan o kadar zor olmayacaktı. Oy kulübeleri kurulmuştu bile. Bütün yapılacak iş sadece o basit soruyu içeren 105 milyon oy pusulası basıp yaymak ve biri evet, öbürü hayır için iki oy sandığı hazırlamaktı. Rusya'nın kuzeydeki küçük limanı Viborg'da Pyotr Gromov adında bir rıhtım güvenliği polisi 5 Ocak'ta ülkesinin tarihinde küçük bir iz bırakacaktı. Şafağı izleyen dakikalarda İsveç bandıralı Şilep, Ingrid Bey'nin Gothenburg'a hareket etmeye hazırlanmasını izliyordu. Kahvaltı etmek için tam kulübesine dönmeye hazırlandığı sırada bol mavi ceketli iki kişinin bir kasa yığınının arkasından çıkıp tam yukarı çekilmek üzereyken iskeleye koştuklarını gördü. Ani bir içgüdünün etkisiyle onlara durmaları için seslendi. İki adam fısıltıyla birbirlerine danıştıktan sonra iskeleye doğru koştular. Bromov tabancasını çıkardı ve uyarı niteliğinde havaya ateş etti. Rıhtımlarda geçirdiği 3 yılın içinde silahını ilk kullanışıydı ve bu çok hoşuna gitmişti. İki denizci durdular. Kimlikleri ikisinin de İsveçli olduğunu belirtiyordu. Genç olanı İngilizce biliyordu. Bromov bu dilden birkaç kelime biliyordu. Ama rıhtımlarda çalışa çalışa İsveççesini daha fazla geliştirmişti. Yaşlı adama bakarak ''Aceleniz nedir böyle?'' diye çıkıştı. Adam tek kelime söylemedi. İkisi de onu anlamamışlardı. Gromov uzanıp adamların yaşlısının başındaki kürk kalpağı çekip çıkardı. Yüz ona hiç yabancı gelmemişti. Onu mutlaka daha önce görmüştü. Polis ve kaçmakta olan Rus bakıştılar. Televizyonda o yüz, bir kürsü, alkışlayan bir kalabalığa bağırarak konuşması. Gromov seni tanıyorum dedi. Igor Komarov'sun. Komarov'la Kuznetsov tutuklanıp uçakla Moskova'ya geri gönderildiler. Vatansever Güçler Partisi'nin eski lideri hemen vatana ihanetle suçlandı ve yargılanana kadar gözaltına alınmasına karar verildi. Kaderin garip bir cilvesi sonucunda Lefortovo hapishanesine gönderildi. Politika uzmanlarının görüşlerini seslendirdikleri ulusal tartışma 10 gün süresince gazeteleri, dergileri, radyoları ve TV kanallarını işgal etti. 14 Ocak Cuma günü Peder Gregor Rusakov öğleden sonra Moskova'nın Olimpiyat Stadyumunda bir toplantı yaptı. Komarov'un orada konuştuğu zamanlardaki gibi bu kez de onun konuşması bütün ülkede yayınlandı. Ve anketçilerin sonraki tahminlerine bakılırsa 80 milyon Rus'a ulaştırıldı. Ele aldığı konu net ve basitti. Rus ulusu 70 yıldır diyalektik materyalizmin ve komünizmin ikiz tanrılarına tapmış ve her ikisi tarafından da ihanete uğratılmıştı. 15 yıl süresince cumhuriyetçi kapitalizmin tapınağına devam etmişler ve umutlarının karardığına tanık olmuşlardı. Peder Gregor şimdi dinleyicilerini babalarının tanrısına dönmeye, kiliseye gitmeye ve tanrıya onlara yol göstermesi için dua etmeye davet ediyordu. Yabancı gözlemciler 70 yıllık komünist sanayileşmesinden sonra Rusların daha çok kentlerde oturan bir ulus oldukları izlenimini edinmişlerdir. Bu bir yanılgıdır. Rusların %50'si 1999 kışında bile hala küçük kentlerde, köylerde, Beyaz Rusya ile Vladivostok arasındaki hemen hemen 10 bin kilometreyi ve 9 zaman dilimini kapsayan muazzam kırsal alanda görülmeden ve önemsenmeden yaşayıp gidiyordu. Bu uçsuz bucaksız ülkede 100 bin kilise cemaati vardır. Bunlar Ortodoks Kilisesi'ne bağlı 100 piskoposluk oluşturur ve her birinin büyük ya da küçük soğan kubbeli kilisesi vardır. Rusların %70'i 16 Ocak pazar sabahı dondurucu soğukta bu kiliselere aktı. Buralardaki her kürsüden o beldenin papazı onlara Patriğin mektubunu okudu. Sonradan Büyük Genelge adıyla anılacak olan bu mektup, 2. Alexei'nin hayatında dile getirdiği en güçlü ve etkileyici mesaj olacaktı. Bir hafta önce başkent piskoposlarının kapalı bir toplantısında ittifaklı olmasa bile sonucu belirleyici bir oylamayla onaylanmıştı. Ruslar sabah ayininden sonra oy sandıklarına gitmişlerdi. Ülkenin büyüklüğü ve kırsal bölgelerde elektronik teknolojinin yokluğu nedeniyle oyların sayılması 2 gün sürdü. Atılan geçerli oyların %65'i lehte, %35'i ise aleyhte çıktı. Duma 20 Ocak'ta sonucu kabul etti ve onayladı. Ardından da başka 2 önerge daha verdi. Birincisiyle Ivan Markov'un geçici cumhurbaşkanlığı 31 Mart'a kadar uzatılacak, ikincisiyle de referandum kararını yasallaştırmak için bir anayasa komitesi oluşturulacaktı. 20 Şubat'ta geçici cumhurbaşkanı ve Rusya Duması, Rusya dışında yaşayan bir prense, meşruti bir monarşi çerçevesi içinde Rus çarlığını ve buna bağlı görevleri kabul etmesi için bir davetiye ulaştırdı. 10 gün sonra bir Rus uçağı uzun bir uçuştan sonra Moskova'nın Vnukovo havaalanına indi. Kış sonuna yaklaşıyordu. Isı daha şimdiden sıfırdan birkaç derece yükselmiş, güneşli günler başlamıştı. Özel uçuşlara ayrılmış küçük havaalanının arkasındaki huş ve çam ormanlarından ıslak toprak ve yeni bir başlangıç kokusu burunlara doluyordu. Markov terminal binasının önünde Duma'nın sözcüsü, bütün büyük parti liderleri, ordu komutanları ve Patrik Alexey'den oluşan kalabalık bir delegasyona öncülük ediyordu. Uçaktan Duma'nın davet ettiği adam indi. İngiltere'nin Windsor Hanedanı'ndan 57 yaşındaki prens. Çok uzaklarda batıda bir yerde Langton Matravers köyü dışındaki bir evde Sir Nigel Irwin töreni televizyondan izliyordu. Lady Irwin mutfakta kahvaltı bulaşıklarını yıkamakla meşguldü. Bayan Moir temizliğe gelmeden önce mutlaka bu işi yapardı. Sabunlu suyu lavabodan akıtırken ''Ne seyrediyorsun Nigel? Sabahları hiç televizyon seyretmezdin.'' diye seslendi. ''Rusya'da olan biten bir şeyleri izliyorum şekerim.'' Her şeyin mahvolmasına ramak kaldığını düşünüyordu yaşlı adam. En az kuvvet kullanarak daha zengin, daha güçlü ve daha kalabalık bir hasmı yok etmek için kendi prensiplerinden yararlanmıştı. Bu iş ise ancak hile ve aldatmacayla başarılabilirdi. İlk aşama Jason Monk'a kara manifestoyu gördükten sonra Igor Komarov'dan korkmak ya da ona nefret duymak eğiliminde olacaklarla gevşek bir ittifak kurdurmaktı. Ön sırada Rus nazisi tarafından yok edilmesi kaçınılmaz olanlar geliyordu. Çeçenler, Yahudiler ve Komarov'un müttefiki Dolgoruki mafyasını hırpalayan polisler. İkinci sıradakiler ise Patrik ve hayattaki generallerin en saygını olan General Nikolay Nikolayev tarafından temsil edilen kilise ve ordu. Bundan sonraki adım düşman kampına bir muhbir sokmaktı. Ama bu muhbir güvenilir bilgi getirmeyecek yanlış bilgiler yayacaktı. Monk henüz Forbes şatosunda eğitilirken casusların patronu Moskova'ya ilk gayri resmi ziyaretini yapmıştı. Amacı yıllar önce kazandığı ve uykuda olarak nitelenen iki ajanı harekete geçirmekti. Bunlardan biri eskiden çok işine yaramış olan posta güvercinlerini yetiştiren eski Moskova Üniversitesi profesörüydü. Profesör komünistler iktidardayken demokratik reformlar önerince işini kaybetmiş, onunla birlikte oğlu da lisedeki yerinden olmuş ve günün birinde bir üniversiteye girme şansını tümüyle yitirmişti. Genç adam bunun üzerine kiliseye girmiş, çeşitli beldelerde sönük bir kariyerden sonra da Patrik Alexey'in yanında uşak ve kahya olarak çalışmaya başlamıştı. Peder Maxim Klimovski, Albay Grishin'le bağlantı kurarak Irwin'le Monk'a 4 kez ihanet etmekle görevlendirilmişti. Bu da siyah muhafızların komutanının gözünde düşman kampındaki bir muhbir olarak güvenilirliğini perçinlemek içindi. Irwin'le Monk'un Grishin'in yetişmesinden önce 2 kez kaçmasına izin verilmişti. Ama son 2 kez bu mümkün olmamış, ancak çarpışarak yakayı kurtarabilmişlerdi. Irwin'in 3. ilkesi düşmanını aleyhinde bir kampanya olmadığına inandırmaya çalışmak değildi ki bu mümkün olamazdı. O düşmanı tehlikenin başka yerde olduğuna, bunun üstesinden gelindiğine, böylece artık var olmadığına inandırma yolunu yeğlemişti. Patrik'in konutuna yaptığı 2. ziyarette Irwin Grishin'le gangsterlerinin onun yokluğunda odasını basmalarına, çantasını bulmalarına ve suçlayıcı mektubun fotoğrafını çekmelerine vakit sağlamak için konutta gereğinden fazla kalmıştı. Mektup sahteydi tabii. Londra'da Patrik'in gerçek mektup kağıdına bir önceki ziyaretinde Irwin'e Peder Maxim tarafından verilen Patrik'in kendi yazı örneklerine göre yazılmıştı. Patrik bu mektupta haberleştiği kişiye Rusya'da monarşinin yeniden kurulmasını hararetle desteklediğini, ki bunu sadece düşündüğü için yazılanlar doğru değildi, ve mektubu alacak kişinin bu konum için seçilmesinde ısrar edeceğini belirtiyordu. Ne yazık ki mektup yanlış prense hitap ediyordu. Normandiya'da sevgilisi ve atlarıyla birlikte bir çiftlik evinde oturan Prens Semyon'un adını taşıyordu. Zorunlu olarak adamın harcanması göze alınmıştı. 4. aşamayı, düşmanın gerçekle var olmayan bir tehdide abartılı bir şiddetle tepki göstermesini başlatan Jason Monk'un Patrik'e yaptığı 2. ziyaret olmuştu. Bu da Monk'la 2. Alexey arasındaki sözde konuşmanın kaydedildiği kaset sayesinde sağlanmıştı. Patrik'in gerçek ses örnekleri Irwin'in ilk ziyareti sırasında çevirmeni Brian Vincent'ın üstündeki kayıt donanımının yardımıyla elde edilmişti. Londra'da Rus kökenli bir taklitçi ve aktör, 2. Alexey'in sözde banda kaydolunan sözlerini okumuştu. Kaset bilgisayar ses teknolojisiyle oluşturulmuş, gerçek izlenimi uyandırması için fincanın içindeki kahvelerin karıştırılması dahi banda eklenmişti. Irvin'in koridordan geçerken bu bandı gizlice verdiği peder Maxim, bunu bir kaset çalar aracılığıyla Grish'ine aktarmıştı. Banttaki her söz yalandı. Kor General Petrovski, Dolgoruki çetesine yaptığı baskınları sürdüremezdi. Monk'un Çeçenlerden rakip mafya hakkında edindiği bütün bilgiler zaten ona iletilmişti. Dahası kumarhanenin altındaki mahzende ele geçen belgelerde Dolgoruki çetesinin Vatansever Güçler Birliği'nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair herhangi bir kanıt yoktu. General Nikolayev'in yeni yılda bir dizi söyleşide Komarov'u suçlamayı sürdürmeye niyeti yoktu. O söyleyeceğini söylemişti ve bunu bir kere yapmış olmayı yeterli görüyordu. Daha önemlisi, Patriğin geçici cumhurbaşkanıyla görüşüp Komarov'un adaylık için uygunsuz ilan edilmesi için zorlamada bulunmaya hiç niyeti yoktu. Politikaya müdahale etmeyeceğini açık açık söylemişti zaten. Ama ne Grishin ne de Komarov bunu biliyordu. Hasımlarının maksatlarını bildiklerini ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını sanarak abartılı tepki göstermişler ve 4 cinayet girişiminde bulunmuşlardı. Bu sonucu öngören Monk 4 hedefi uyarabilmişti. Bunlardan yalnızca biri uyarıyı ciddiye almayı reddetmişti. Komarov 21 Aralık'a, hatta daha sonraki tarihlere kadar bile seçimi yabana atılmayacak bir çoğunlukla kazanabilirdi. 21 Aralık'tan sonra 5. aşamaya sıra gelmişti. Monk aşırı tepkiyi kullanarak kara manifestoyu gören tek tük birkaç kişinin husumetini medyadan korkunç bir eleştiri seline dönüştürmüştü. Monk bu arada yanlış bilgilendirmeye başvurmuş, Komarov'un giderek gözden düşmesinin arkasında siyah muhafızların yüksek rütbeli bir subayının bulunduğu haberini sızdırmıştı. İnsanların birçok işinde olduğu gibi politikada da başarı başarıyı doğurur, başarısızlık ise daha başka başarısızlıkların yolunu açar. Komarov'a yöneltilen eleştiriler çoğaldıkça bütün zalimlerin içinde uyuklayan paranoya da şiddetlenmişti. Nigel Irvin'in son manevrası bu paranoyayı kullanmak ve peder Maxim'in onu yarı yolda bırakmamasını umut etmekti. Patrick Zagorsk'tan döndükten sonra geçici cumhurbaşkanının yanına yaklaşmamıştı bile. Yeni yıldan 4 gün önce Rusya'nın hükümet organlarının yılbaşı gününde siyah muhafızlara karşı harekete geçip Komarov'u tutuklamaya zerrece niyetleri yoktu. Irvin peder Maxim aracılığıyla düşmana karşı hasımlarının gerçekte olduklarından daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlı oldukları izlenimini verme taktiğini uygulamıştı. Tuzağa düşen Komarov ilk darbeyi indirmeye karar vermişti. Monk tarafından uyarılan Rus hükümeti de kendini savunmuştu. Sir Nigel Irvin kiliseye sık giden bir Hristiyan olmamakla birlikte kutsal kitabı çoktandır okumaya meraklıydı. Buradaki kahramanlar arasında favorisi ise İbrani savaşçısı Gideon'du. İskoçya yaylalarında Jason Monk'a Gideon'un ilk özel güçler komutanı ve sürpriz gece saldırılarının ilk uygulayıcısı olduğunu anlatmıştı. Yanına 10.000 gönüllü alabilecekken Gideon sadece en zorluları ve en iyileri olan 300 kişiyi seçmişti. Jezreel Vadisi'nde Madyanlılara karşı giriştiği gece saldırısında daha büyük kuvveti şaşırtmak ve paniğe düşürmek için korkuyla uyandırmak, parlak ışıklar ve kulakları sağır edici gürültüden oluşan üçlü taktiğe başvurmuştu. Gideon'un yaptığı uyku sersemi Madyanlıları çok tehlikeli, muazzam bir saldırıyla karşı karşıya olduklarına inandırmaktı dostum. Onlar da paniğe kapılıp kaçtılar. Yalnız kaçmamışlar, karanlıkta birbirlerini doğramaya başlamışlardı. Grish'in bir başka yanlış bilgilendirmeyle kendi yüksek düzeydeki subaylarını tutuklaması için kandırılmıştı. Lady Irvin o sırada içeri girerek TV'yi kapadı. ''Haydi gel artık Nigel'' dedi. ''Bugün nefis bir gün. İlk patatesleri sökmemiz lazım.'' Casusların patronu isteksiz bir tavırla ayağa kalkarak ''Pekala'' dedi. ''Çizmelerimi getireyim.'' Toprağı karıştırmaktan nefret ediyor ama Penny Irvin'i çok hem de pek çok seviyordu. Foxy Lady kaplumbağa koyundan çıkıp boğaza yöneldiği sırada Karayipler de öğle saatiydi. Mercan kayalığına giden yolun yarı yerinde Arthur Dean Silver Deep adlı teknesiyle ona yetişti. Dean'in teknesinde iki turist dalgıç vardı.
''Selam Jason, buralarda değildin galiba.''
''Evet, bir süredir Avrupa'daydım.''
''Nasıldı?''
Monk kısaca düşündükten sonra sadece İlginç dedi.
Dönmene sevindik.
Dean Foxy Lady'nin kıç güvertesine göz attı.
Müşterin yok mu yoksa?
Hayır, burnun 15 kilometre açığında vahular pek bolmuş. Birkaç tanesini kendim için tutacağım.
Arthur Dean bu duygunun yabancısı değildi, sırıttı.
İyi avlar arkadaş.
Silver deyip hızla uzaklaştı. Foxy Lady boğazda yol alıyor, Monk ayaklarının altında açık denizin çalkantısında, yüzünde de tuzlu rüzgarın tatlı kokusunu hissediyordu. Foxy Lady adalara arkasını çevirdi ve ıssız denizle göğe doğru uzaklaşmaya koyuldu. Son. Kitabın sonu. 30 Mart 2013. Sayfa 478.